Ayrım 4. Gökteki Çakıl Taşı. Asimov. Sayfa 40. Arvardan'ın içkisi bitti. Boş kadehini hala yanlarında bekleyen mekanik dolabın üstüne yerleştirdi. Kadeh anında cihazın içindeki özel bir bölmeye çekildi, temizlendi, sterilize edildi ve bir sonraki içkiye hazır hale getirildi. "Bir tane daha alır mısınız?" diye sordu Ennius. "Belki akşam yemeğinden sonra," dedi Arvardan. "Şimdilik yeterince içtim." Ennius hafiften uzamaya başlamış, tırnaklarından biriyle koltuğunun kolçağında tempo tuttu. "Bu sürecin kulağa epey heyecan verici gelmesine neden oluyorsunuz. Ama her şey sizin anlattığınız gibiyse o zaman dünyadaki yaşama ne demeli? O nasıl gelişti peki?" "Ah bakın, siz bile merak etmeye başladınız. Ama bence bu sorunun cevabı basit. Yaşamın oluşmasını engellemek için gereken minimum radyasyon seviyesi zaten çoktan oluşmaya başlayan yaşamı yok etmeye yetmez. Onu değiştirebilir fakat çok büyük miktarlara ulaşmadığı takdirde yok edemez. Görüyorsunuz ya, farklı bir kimyasal olay söz konusu. Birincisinde moleküllerin birleşmesini engellemek, ikincisinde ise çoktan oluşmuş karmaşık molekülleri ayrıştırmak gerekiyor. Aynı şey değiller."
"Tüm bunların konumuzla alakasını anlayamadım."
"Açık değil mi? Dünyadaki yaşam bu gezegen radyoaktif bir yer olmadan önce başlamıştı. Sevgili Naip, hem dünyada yaşam olduğunu inkar etmeyip hem de bilim dünyasının yarısını hayal kırıklığına uğratmadan verilebilecek tek muhtemel cevap bu."
Ennius ona şaşkın bir inanmazlıkla baktı.
"Bunu kastediyor olamazsınız."
"Neden olmasın?"
"Bir gezegen nasıl sonradan radyoaktif hale gelebilir ki? Dünyanın yüzeyindeki radyoaktif etmenler milyonlarca, hatta milyarlarca yıl önceye dayanıyor. Bu kadarını üniversite yıllarım sırasında, hatta daha hazırlık sınıfındayken ben bile öğrenmiştim. Varlıklarını ezelden beri koruyor olmalılar."
"Ama yapay radyoaktivite diye bir şey de var Lord Ennius, hatta çok geniş çaplarda bile. Her türden radyoaktif izotopu yaratacak kadar enerjiye sahip olan binlerce nükleer reaksiyon mevcut. Eğer insanoğlunun nükleer reaksiyonları doğru dürüst kontrol edemeden endüstri alanında veya savaşlarda, savaş gibi bir şeyin tek bir gezegenin yüzeyinde yaşanabileceğini düşünebilirseniz tabii, kullandığını farz edersek yüzeydeki toprağın büyük bir bölümünün yapay radyoaktif materyallere dönüşmesi mantıken mümkün. Buna ne diyeceksiniz?" Güneş iyice alçalarak dağları kan kırmızısına boyamıştı ve Ennius'un ince yüzü yansıyan ışıkta artık yakut kırmızısı görünüyordu. Tatlı bir akşam rüzgarı esti ve konağın bahçelerinde yaşamaları için dikkatle seçilmiş böceklerin uyuşuk vızıltısı öncekinden daha da yatıştırıcı bir hal aldı.
"Bu bana epey gerçek dışı geliyor," dedi Ennius. "Örneğin nükleer reaksiyonların savaşta kullanıldığını veya bu derece kontrol dışı bırakıldığını hayal bile..."
"Doğal olarak nükleer reaksiyonları küçümseme eğilimindesiniz bayım. Çünkü günümüzde çok kolay kontrol edilebildikleri bir dönemde yaşıyorsunuz. Peki ama ya biri veya bir ordu savunma sistemleri henüz geliştirilmeden önce bu tür silahlar kullandıysa... Bu suyla veya kumla ateşi söndürebileceğinizi bilmeden önce birinin alev bombası kullanmasına benzer."
"Ha, şekt gibi konuşuyorsunuz."
"O kim?" diye sordu Arvardan başını hızla kaldırarak.
"Bir dünyalı, gezegenin birkaç düzgün yerlisinden biri. Bir beyefendinin konuşabileceği biri yani, fizikçidir. Bir keresinde bana dünyanın ezelden beri radyoaktif olmayabileceğini söylemişti."
"Ya, teori bana ait olmadığı için bu o kadar da beklenmedik bir durum değil. Aslına bakarsanız dünyanın kadim zamanlardaki geleneksel tarihinden veya efsanelerinden bahseden Kadimler kitabının bir bölümünde geçiyor. Bir bakıma orada ne yazıyorsa onu söylüyorum. Yuvarlak anlatım biçimini uygun bilimsel ifadelerle değiştirerek elbette."
"Kadimler kitabı mı?"
Ennius hem şaşırmış hem de bir parça hayal kırıklığına uğramış gözüküyordu.
"Onu da nereden buldunuz?"
Şuradan buradan kolay olmadı ve sadece bazı kısımlarını elde edebildim. Tamamen bilim dışı olsalar da dünyanın radyoaktif olmadığıyla alakalı tüm bu geleneksel bilgiler projem için fazlasıyla önemli elbette. Neden sordunuz?
Çünkü dünyadaki radikal bir tarikat o kitabı kutsal metinleri olarak görür. Dışarılıklıların okuması yasaktır. Yerinizde olsam burada geçirdiğim süre boyunca bundan bahsetmezdim. Dünyalı olmayanların ya da onların deyişiyle dışarılıklıların çok daha basit şeyler için linç edildiğini bilirim.
İmparatorluk polis güçlerinin burada etkisiz olduğunu düşünmeme sebep oluyorsunuz.
Kutsal şeylere hürmetsizlik edildiğinde öyleler. Bu sözüme mim koyun, Doktor Arvardan.
Melodik bir çandan ağaçların hışırtılı fısıltısıyla uyum içindeymiş gibi gelen titreşimli bir nota yayıldı. Sonra da sanki çevresindekilere aşıkmışçasına oyalanarak gayet yavaş bir biçimde kayboldu. Ennius ayağa kalktı.
Sanırım akşam yemeği vakti geldi. Bana katılıp dünyadaki bu içi boş imparatorluk kabuğunun sunabileceği misafirperverliğin tadını çıkarmaz mısınız bayım?
Gösterişli bir akşam yemeği düzenlemek için çok fırsatları olmuyordu. Bu yüzden yakaladıkları en ufak bir şansı bile kaçırmıyorlardı. Yani yemekler bol, bahçeler gösterişli, adamlar şık, kadınlarsa büyüleyiciydi. Sirius sektöründen baronlu Dr. B. Arvardan'ı da sarhoş edici derecede pohpohladıklarını eklemek gerek. Arvardan ziyafetin ilerleyen saatlerinde dinleyicilerinin çokluğundan faydalanarak Ennius'a anlattıklarını kısmen tekrarladı. Fakat bu sefer önceki kadar ilgi uyandıramadı. Albay üniforması içerisindeki gösterişli bir adam askerlerin alimler karşısında her zaman sergilediği o küçümseyici tavırlarla ona doğru eğilerek
''Eğer sizi doğru anladıysam Doktor Arvardan, bu dünyalı köpeklerin tüm insanlığın atası olan kadim bir ırktan geldiğini söylemeye çalışıyorsunuz öyle mi?'' dedi.
''Kesin bir yargıya varmaktan kaçınıyorum albay ama bunu yüksek bir ihtimal olarak görüyorum. Tüm kalbimle bir yıl içerisinde kesin bir yargıda bulunabileceğimi umuyorum.''
Eğer sahiden de tüm insanlığın ataları olduklarını keşfederseniz ki bundan epey şüpheliyim, beni tarif edilemeyecek kadar çok şaşırtırsınız doktor. 4 yıldır bu gezegende görevliyim ve tecrübesiz sayılmam. Bence dünyalılar asi, dolandırıcı kimselerdir. Hem de her biri. Entelektüel açıdan kesinlikle bizden aşağılar. İnsanoğlunun galaksiye yayılmasını sağlayan o zekadan yoksunlar. Tembel, batıl inançlı, para göz ve aşırı derecede soysuzlar. İster siz olun ister bir başkası, bana bir dünyalının herhangi bir açıdan gerçek bir erkekle, örneğin sizinle veya benimle eşit olabileceğini göstermeye kalkan herkesin alnını karıştırırım. Ve ancak böyle bir şey kesin olarak kanıtlandıktan sonra onların bir zamanlar atalarımız olan bir ırkı temsil ettiğini kabul ederim. Lakin o zamana kadar benden böyle bir şey beklemeyin.
Masanın sonundaki yapılı bir adam ansızın lafa karıştı.
En iyi dünyalı ölü dünyalı derler ama genellikle o zaman bile kokarlar.
Ardından ölçüsüz bir kahkaha attı.
Arvardan önündeki tabağa bakıp kaşlarını çattı. Irksal farklılıklar hakkında tartışmak istemiyorum. Özellikle de bunun konumuzla hiçbir alakası yokken dedi başını kaldırmadan. Ben tarih öncesi çağlardaki dünyalılardan bahsediyorum. Günümüzdeki torunları çok uzun zamandır tecrit edilmiş durumda ve son derece alışılmadık çevre şartlarında yaşıyorlar. Yine de onları bu kadar gelişigüzel bir biçimde görmezden gelemem.
Ennius'a döndü. Lordum, akşam yemeğinden önce bir dünyalıdan bahsetmiştiniz sanırım. Öyle mi? Hatırlamıyorum.
Biri fizikçi, Schacht.
Ah evet, evet.
Afret Schacht olabilir mi?
Evet, ta kendisi. Adını daha önce duymuş muydunuz?
Sanırım duydum. Akşam yemeği boyunca siz ondan söz ettiğinizden beri bu isim kafamı kurcalayıp durdu. Fakat şimdi hatırladım. Şeydeki nükleer araştırma enstitüsünde mi çalışıyor? Neydi o karlasıca yerin adı? Avucunun dibiyle alnına birkaç kez vurdu. Chica mıydı?
Aynı adamdan söz ediyoruz. Ne olmuş ona?
Hiç.
Fiziksel Araştırma Dergisi'nin Ağustos sayısında onunla ilgili bir makale vardı, hepsi bu. Yazıyı fark etmemin tek sebebi o sıralarda dünya ile ilgili bir şeyler aramamdı. Ve Galaksi'de yayınlanan dergilerde dünyalılarla alakalı yazılara çok nadir rastlanır. Her neyse, varmaya çalıştığım nokta şu: Şekt memelilerin sinir sisteminin öğrenim kapasitesini arttıran sinapsimatik adında bir şey yaptığını iddia ediyor.
Gerçekten mi, dedi Ennius sesi gereğinden biraz daha yüksek çıkarak. Bunu daha önce hiç duymamıştım.
Size o yazıyı bulabilirim. Epey ilginç bir makale. Gerçi işin matematiksel boyutunu anladığımı söyleyemem elbette. Doktor Schacht, sinapsimatiki gezegene özgü hayvanlardan birinin, sanırım onlara fare diyorlar, üstünde kullanmış. Sonra da onları bir labirente koymuş. Kastettiğim şeyi biliyorsunuz. Yiyeceğe ulaşmak için minik bir labirente yolunu bulma deneyi. Deneyin sonuçlarını kontrol etmek için normal fareler de kullanmış. Ve sinapsimatikten geçirilen kobayların her seferinde labirenti diğerlerinin 1/3 kadar bir sürede çözdüğünü görmüş. Bunun önemini anlıyor musunuz albay?
Tartışmayı başlatan asker, hayır doktor anlamıyorum, dedi kayıtsızca.
O zaman açıklayayım. Böylesine bir şey başarabilen her bilim insanı dünyalı bile olsa benim dengimdir. Küstahlığımın kusuruna bakmazsanız sizin de öyle. Ennius araya girdi.
Kusura bakmayın Doktor Arvard'dan. Sinapsimatik meselesine geri dönmek istiyorum. Schacht insanlar üstünde de deney yapmış mı?
Arvard'dan güldü. Bundan şüpheliyim Lord Ennius. Sinapsimatikten geçirilen 10 fareden 9'u ölmüş. Daha fazla ilerleme kaydedene dek insan kobay kullanmaya cesaret edemez. Bunun üzerine Ennius kaşlarını hafifçe çatarak sandalyesine iyice gömüldü ve yemeğin geri kalanı boyunca ne ağzına başka bir lokma koydu ne de biriyle konuştu. Naip gece yarısından önce yalnızca eşiyle birkaç kelime edip masadan kalktı ve özel kruvazörüne binip Chica şehrine doğru 2 saatlik bir yolculuğa çıktı. Kaşları hala hafif çatıktı, kalbi ise endişe dolu. İşte bu yüzden Arbin Maren o akşamüstü Joseph Schwartz'ı sinapsimatikten geçirilmesi için Chica'ya getirdiği sırada Doktor Schacht de neredeyse 1 saattir dünya naibiyle bir odaya kapanmış baş başa görüşüyordu. 4. Bölüm Kolay Yol. Arbin Chica'dayken kendisini huzursuz hissediyordu. Sanki etrafı sarılmıştı. Dünyanın en büyük yerleşim bölgelerinden biri olan bu şehrin bir yerlerinde, dediklerine göre burada 50 bin kişi yaşıyordu. Büyük dış imparatorluğun yetkilileri vardı. Aslına bakarsanız bugüne tek galaksili birini hiç görmemişti. Yine de burada Chica'dayken olur da onlardan birine rastlarım diye başını durmadan korkuyla sağa sola çeviriyordu. Onlardan birini görse bile bir dünyalı ile bir dışarılıklıyı birbirinden nasıl ayırt edebileceğini bilmiyor ama aralarında bir fark olması gerektiğini iliklerine kadar hissediyordu. Enstitüye girerken başını çevirip arkasına baktı. 2 tekerlekli aracını açık bir alana park etmiş, 6 saatlik bir park bileti almıştı. Bu müsrifliği dikkat çeker miydi acaba? Artık her şey onu korkutuyordu. Sanki hava gözler ve kulaklarla doluydu. Şu tuhaf adam arka bölümün dibinde gizlenmesi gerektiğini unutmasaydı bari. Başını hararetle olumlu anlamda sallamıştı. Ama ne demek istediğini gerçekten de anlamış mıydı acaba? Arbin ansızın kendi kendisine öfkelendi. Neden Groove'un onu bu çılgın fikre ikna etmesine izin vermişti ki sanki? Derken önündeki kapı bir şekilde açıldı ve bir ses düşüncelerini bölüverdi.
Ne istemiştiniz?
Ses sabırsızdı, belki de gün içerisinde aynı şeyi defalarca sormuştu. Arbin çatlak bir sesle kelimeler sanki kuru birer tozmuş da onu boğuyorlarmışçasına cevap verdi.
Sinapsimatik için başvurular buradan mı yapılıyor?
Resepsiyonist ani bir hareketle başını kaldırıp ona baktı.
Şurayı imzalayın.
Adam ellerini arkasında kavuşturup boğuk bir sesle sorusunu tekrarladı.
Sinapsimatiği nerede bulabilirim?
Bu ismi ona Groove söylemişti ama yine de ağzından çıkarken tuhaf, hatta tam bir saçmalık gibi geliyordu. Ama resepsiyonist karardı bir sesle,
Bir ziyaretçi olarak imza atmadığınız takdirde size hiçbir şekilde yardımcı olamam. Kurallar böyle dedi.
Armin tek kelime etmeden gitmek için arkasını döndü. Masanın arkasındaki genç kadın dudaklarını birbirine bastırıp sandalyesinin yanındaki alarm koluna sert bir tekme attı. Armin kimliğini ele vermemek için çaresizce bir yol düşünüyor ama bunda feci derecede başarısız oluyordu. Kadın ona çok dikkatli bakıyordu. Artık aradan 1000 yıl geçse bile onu tanırdı. Adam kaçmak, arabaya geri koşmak, çiftliğe geri dönmek için delicesine bir arzu duydu. Başka bir odadan üzerinde beyaz bir laboratuvar önlüğü olan biri çıktı hızlı adımlarla. Resepsiyonist bir parmağıyla Armin'i işaret etti. Sinapsimatik için bir gönüllü bayan Schacht, adını vermek istemiyor. Armin başını çevirip yeni gelen kişiye baktı. O da bir kadındı, epey de gençti. Armin iyice huzursuzlandı.
Makineden siz mi sorumlusunuz hanımefendi?
Hayır, değilim. Genç kadın arkadaş canlısı bir tebessüm takınca Armin endişesinin biraz azaldığını hissetti. Ama sizi ona götürebilirim diye devam etti kadın. Sinapsimatik için gönüllü mü olmak istiyorsunuz sahiden diye sordu ardından hevesle.
Ben sadece yetkili kişiyle görüşmek istiyorum dedi Armin soğukça.
Pekala dedi genç kadın bu ters cevaptan hiç rahatsız olmayarak. Az önce çıktığı odaya geri döndü. Kısa bir bekleyiş yaşandı. Ardından nihayet adamı çağıran bir parmak göründü.
Kalbi gümbür gümbür atan Armin onu takip etti ve kendisini küçük bir antrede buldu.
Yarım saat kadar bekleyebilirseniz Doktor Schacht sizinle görüşecek. Şu anda çok meşgul. İsterseniz kolay vakit geçirmeniz için size birkaç kitap, film ve izletici getirebilirim.
Armin başını iki yana salladı. Küçük odanın dört duvarı üstüne üstüne geliyor ve olduğu yerde hareketsiz kalmasına neden oluyordu sanki.
Tuzağa mı düşmüştü?
Kadimler onu almaya mı geliyorlardı?
Hayatındaki en uzun bekleyişti bu.
Dünya naibi Lord Anlius, Doktor Schacht'i görme arzusunu gerçekleştirmek için böyle zorluklara katlanmak zorunda kalmamış fakat neredeyse eşit derecede heyecanlanmıştı. 4 yıldır bu görevde olmasına rağmen Chica'yı ziyaret etmek onun için hala önemli bir olaydı. Çok uzaklardaki imparatorun doğrudan bir temsilcisi olduğundan sosyal statüsü yasalar nezdinde yüzlerce ışık yılı küplük parıltılı alanları kaplayan devasa galaktik sektörlerin naiplerininkine denkti. Ama gerçekte bir tür sürgündeydi. Hem Himalayaların kısır boşluğuna hem de kendisinden ve temsil ettiği imparatordan nefret eden bir nüfusun eşit derecede kısır çekişmelerine mahkum olan biri için Chica'ya yapılan bir yolculuk bile bir tür kaçıştı. Bu kaçışlar kısa süreliydi elbette, kısa olmak zorundaydılar. Çünkü Chica'dayken günün her saatinde hatta uyurken bile kurşun dolgulu kıyafetler giymek zorundaydı. Daha da kötüsü durmadan metabolin içmesi gerekiyordu. Schacht'in karşısında oturduğu sırada Ennius'a tam olarak bu konudan dert yanıyordu.
Metabolin dedi parlak kırmızı hapı incelemek için havaya kaldırarak. Bu hap belki de gezegeninizin bana ifade ettiği her şeyin gerçek bir sembolü dostum. Ben burada otururken etrafımı saran, seninse bir haber olduğun radyoaktif buluta karşı tüm metabolizmamı güçlendiriyor.
Hapı ağzına alıp yutkundu. İşte artık kalbim daha süratli atacak, nefes alışverişlerim kendiliğinden hızlanacak ve karaciğerim, hekimlerimin dediğine göre, onu vücuttaki en önemli fabrika haline getirecek kimyasal sentezlerle kaynayacak. Ve bunun bedelini daha sonra çekeceğim baş ağrısı nöbetleri ve halsizlikle ödeyeceğim.
Doktor Schacht adamın söylediklerini kısmen eğlenen bir ifadeyle dinledi. Ona baktığınızda kesinlikle miyop olduğunu düşünürdünüz. Ama gözlük taktığından ya da gerçekten de böyle bir rahatsızlığı olduğundan değil, her şeyi farkında olmadan burnunun dibine kadar sokup incelemeyi, bir şey söylemeden önce tüm ayrıntıları iyice tartmayı alışkanlık edindiği için. Uzun boylu, orta yaşlarının sonundaki bir adamdı ve ince yapılı bedeni hafifçe kamburlaşmıştı. Öte yandan galaktik kültür seviyesi epey yüksek biriydi. Bu da onu ortalama bir dünyalının Ennius gibi kozmopolit bir imparatorluk vatandaşına bile tiksindirici görünmesine neden olan evrensel düşmanlık ve şüphecilik duygularından kısmen muaf kılıyordu.
''O hapa ihtiyacın olmadığına eminim.'' dedi Şekt.
''Metabolin yalnızca sizin şu batıl inançlarınızdan biri, bunu sen de biliyorsun.'' Haberin olmadan onları şeker haplarıyla değiştirseydim bile bunun sana bir zararı olmazdı. Dahası o zaman bile psikolojik olarak benzer baş ağrıları hissederdin.
Bu kadar rahat konuşmanın tek sebebi kendi doğal ortamında olman. Bazal metabolizmanın benimkinden daha yüksek olduğunu inkar mı ediyorsun?
Etmiyorum elbette ama ne fark eder ki? Bunun imparatorluğun batıl inançlarından biri olduğunu biliyorum Ennius. Biz dünyalıların galaksideki diğer insanlardan farklı olduğunu iddia ediyorlar. Ama özünde iş hiç de öyle değil. Yoksa buraya dünya karşıtı grupların misyonerliğini yapmak için mi geliyorsun?
Ennius inledi, imparatorun hayatı aşkına. Bu konuda dünyalı yoldaşlarından daha iyi bir misyoner olamaz. Ölümcül gezegenlerde hapsolmuş bir şekilde yaşıyor, kendi öfkeleriyle çürüyüp gidiyorlar. Galaksi için ısrarcı bir ülserden farksızlar.
''Ben ciddiyim Şekt. Başka hangi gezegenin günlük hayatında bu kadar çok ritüel var? Başka kim böyle şeylere mazoşistlik seviyesinde bir hiddetle bağlı kalıyor? Gün geçmiyor ki şu veya bu hükümetten tek suçu yasak bir bölgeye girmek, 60'tan kaçmak veya payına düşenden fazlasını yemek olan zavallı bir hergelenin idam cezasına çarptırılmasını talep eden bir heyet yanıma gelmesin.''
''Ah ama idam cezasını onamaktan da hiç geri kalmıyorsun. Görünüşe göre iş karşı koymaya geldiğinde idealist hoşnutsuzluğun sona eriyor.''
''Yıldızlar şahidim olsun ki buna engel olmaya çalışıyorum ama ne yapabilirim ki? Hükümdarımız imparatorluğun alt bölgelerinin geleneklerine karışmamızı istemiyor. Bu bilgece ve yerinde bir karar. Çünkü bu sayede halk her salı ve perşembe isyan çıkartmaya kalkan aptalları desteklemiyor.'' Ayrıca sizin konseyleriniz, senatolarınız ve meclisleriniz birinin idama çarptırılması için diretirken, aksi yönde katı bir tutum sergilersem öyle bir bağırıp çağırmaya, öyle bir yaygara koparmaya ve hem imparatorluğu hem de bütün yaptıklarını öyle bir kınamaya başlarlar ki, böyle bir dünyayla 10 dakika uğraşmaktansa bir ordu dolusu iblisin ortasında 20 yıl uyumayı tercih ederim.
4. ayrımın sonu. Sayfa 52.